Ayrım 14. Biz burada devrim yapıyoruz, Signorita. Ece Temel Kur'an. Sayfa 191. Alicia, klinikten çıkartıyor bizi. Yandaki internet merkezini, çocuklara çeşitli sanat ve el sanatları dersleri verilen odaların bulunduğu, kendi inşa ettikleri küçük binayı uzaktan gösterip esas yolculuğa çıkartıyor. Minnacık bahçeler arasından geçiyoruz. Yan yana tek odalı kulübelerin bulunduğu patikalardan, daracık yollardan yürüyoruz. Kocaman gövdeli, neşeli ve huzurlu bir bilge kadın gibi yol gösteriyor Alicia. Kulübelerin önünden geçtikçe selam veriyor insanlara. Onun evinin bulunduğu komün merkezine gideceğiz ama selamlaşmalar, dertleşmeler yüzünden uzuyor yol. Alicia'yı durdurup çorbanın ne zaman dağıtılacağını soranlar, bir sonraki toplantının saatini kesinleştirmek isteyenler oluyor. Ya da evinin önündeki küçük bahçede kocaman bir leğenin içine onlarca çeşit meyveyi doğrayarak dev bir meyve satısı yapmakta olan kadın, Alicia'ya organik meyve bahçesinden gelecek muzların henüz gelmediğini söylüyor. Böyle konuşa konuşa varıyoruz Alicia'nın evine. Bütün evler gibi onunki de bir evden çok yarım kalmış bir inşaatı andırıyor. Sıvası yapılmamış tuğla evlerden biri onunki de. Tam evin kapısından girecekken Alicia yeniden hatırlıyor sinirlendiği şeyi. Bize diyorlar ki, siz bize anlatın yaptıklarınızı, biz de festivale gelenlere aktaralım. 2 kişi gelsinmiş, 20 kişi gelsin deselerdi belki düşünebilirdik ama bu 2 günlük bir iş değil ki. Yaptıklarımızı ancak biz anlatırız. Politikacılar değil, baryolarda çalışan insanlar görünmeli. Biz bu yüzden alternatif medya toplantıları düzenliyoruz. İnsanları baryolarda çalışmaya çağırıyoruz. Bizim politikacılara değil, çorba evlerinde çalışacak, Mersel'de görev yapacak, klinikte doktorluk yapacak, misyonlarda etkin olacak insanlara ihtiyacımız var. Alicia'nın politik partilerin kendilerini temsil etmeye çalışmasından yaka sikmesinde haklı bir taraf var. Çünkü o siyasi partiler onları görmeye başlamadan çok önce kendisi ve ailesi bu baryolarda çalışmaya başlamış. Çocuklara meslek kazandırma kursları açmışlar. İnsanları kutsal günlerde verilen partilerde yemekli toplantılara çağırıp beraber çalışmak için örgütlenme çalışması yapmışlar. Yani Alicia ve onun gibiler, politik partilerden çok önce bu mahallelerde örgütlenme çalışmaları, dayanışma girişimleri başlatmışlar. Bu yüzden zaten öyle söylüyor. Tamam, Chavez'i seviyoruz ama etrafındaki adamların bizi kendi siyasetlerinin vitrine koymaya çalışmasından burada kimse hoşlanmıyor. Bunları konuşa konuşa Alicia'nın evine giriyoruz. Burası aynı zamanda baryonun merkezi gibi. Pencerelerinde cam olmayan mutfakta dev bir kazan kaynıyor. Kırmızı önlüklü 5 kadın tahtaların üzerinde kazanın içine atılacak sebzeleri doğruyorlar. Başka bir masada ise gençler, onlar da fasulye ayıklıyorlar. Gençlerin görüntüsüne bakılırsa buralı değiller, sorunca söylüyor Alicia. Katalonya'dan geldiler. Biz misafir ediyoruz. Biz burada ne zaman isterlerse dünyanın çeşitli yerlerinden gelen insanları konuk edebiliyoruz. Tek koşulumuz bizimle birlikte günlük işlere katılmaları. Kazanın içine bakıyorum meraktan. Et kaynıyor. Pişen et sebzelerin atılmasını bekliyor. Sebzeler de pişince bu kocaman kazanda pişen çorba bütün baryoya dağıtılacak. Bu yemek her gün burada böyle pişecek ve açlık sınırında yaşayan mahalleli bu çorbayı kaşıklayacak. Bu sebzeler her gün komün bahçesinden toplanacak. Şeker, tuz, un, Misyon Mersel'e bağlı ucuz gıda satan marketten alınacak. Yıllardır ellerindeki bütün yiyecekleri birleştirerek yemek yapan bu insanlar bir kez daha dayanışmayla doyacak. Alicia komün mutfağına ait buzdolabının içini açıp gösteriyor. Dolaptaki bütün tavukların ve kırmızı etlerin Mersel'den geldiğini anlatıyor. Artık doyuyoruz diyor ve ekliyor. Mesele doymak değil sadece. Bu insanlar bu mutfak sayesinde politikayla da ilgilenmeye başladılar. Beni ve ailemi başlangıçta Chavez'e çok yakın olduğumuz için eleştirdiler ama bu meselenin Chavez'le sınırlı olmadığını, Chavez'den sonra da süreceğini kendileri de bu baryo için çalışmaya başladığında anladılar. Alicia'nın başına 15-16 yaşında genç kızlar toplanmaya başlıyor. Siyah şortları ve beyaz tişörtleriyle onlar dans grubunun üyeleri. Alicia birkaç gün önce şehre inip festival alanında basın mensuplarıyla konuşmuş. Onları ancak kendi mahallelerinde tanıyabileceklerini söyleyip gazetecileri baryoya davet etmiş. Dansçı kızlar da gazeteciler için bir gösteri hazırlamışlar. Şimdi Alicia'ya gazetecilerin ne zaman geleceğini soruyorlar. Alicia'ya bakıyorum. Chavez'in son zamanlarda sürekli söyleyip durduğu, devrim içinde devrim, ve devrimi derinleştirmek kavramlarını belki de Alicia ve onun gibiler zaten biliyor. Öyle ki Alicia ve benzerleri Chavez istemese de bu kavramlara sahip çıkacaklar. Bu kadınların kararlılığına, Nucleo'daki insanların yaşanan sürece sahip çıkışına bakınca anlaşılıyor ki Chavez veya hükümeti devrim bitti dese bir gün görevlerinden alaşağı edilecekler. Bilhassa da kadınlar. Hiç kimse istemese bile bu devrimi sürdürecekler. Maria Leo'nun söyledikleri doğru. Kadınlar bu devrimi erkeklere oranla daha fazla seviyor. Devrim için en çok onlar çalışıyor. Başta kadınlar olmak üzere bu baryolarda yaşayanlar kendi dilleriyle yeniden ürettikleri devrim dilini, kendi sözcükleriyle tarif ederek kendilerine ait kıldıkları siyasi kuramları herhangi bir partiden daha çok ve daha kuvvetli savunabilirler. Devrimi belki de gerçekten kadınlar başlatacak dünyanın her yerinde. Ya da yüzyıllardır biriktirilmiş erkek dili yıkılmadan devrim olmuş sayılmayacak. Tam bu düşüncelere dalmışken kapıdan bir ihtiyar giriyor içeri. Elinde derme çatma bir gitar. Başında şapkası sessizce duruyor. Nihayet dayanamıyor. Leo'yu tutuyor kolundan. Anlatıyor derdini. O da gazetecilerin geleceğini duymuş. Bir türlü gelmeyen gazetecilerin neden orada olmadıklarını soruyor. Leo, gelseler de gazetecilere ne söyleyeceğini sorunca da oturuyor yastıksız bir koltuğa, başlıyor gitarını çalmaya. Tek gazeteci ben olduğum için de şarkısı bana. Tiz, ihtiyar sesiyle bir şarkı tutturuyor. Leo tercüme ediyor şarkıyı. Şarkı Robinson misyonu hakkında. Adam kurslara gidip okuma yazma öğrenmiş. Okumayı söktükten bir ay sonra gözlerini kaybetmiş. Şarkı bir yandan, misyonu övgü bir yandan da kendine ağıt. Upuzun şarkı sürerken arada bir ihtiyarın gözleri doluyor. Şarkı bittiğinde de ellerimi ellerinin arasına alıp şunları söylüyor bana. Bizim için çok önemli, anlıyor musun? Ben hayatım boyunca otobüslerin üzerindeki yazıları bile okuyamadım. Hayatım boyunca utandım. Ben yaşlıyım ama bir sürü genç insan var bu ülkede. Onlar benim gibi utanmayacaklar. Anlıyor musun? Bu yüzden önemli Chavez. Anlıyor musun? Sizin için çok önemli bir şeyi anlatamayacağınızdan endişelenirsiniz ya. Karşınızdaki anlasın diye gözlerini ta içine bakmak istersiniz. O da sizin kadar hissetsin istersiniz hissettiklerinizi. İhtiyar öyle. Öyle işte. Ellerim ihtiyar avuçlardan dökülünce bıçkın bir delikanlı çıkıyor ortaya. Yakası kaymış, fermuarı bozuk kaza daha da havalı yapıyor onu. Eski pantolonu yüzündeki dünyaya metelik vermiyorum gülümsemesiyle iyi gidiyor. Kıvırcık siyahi esmer tenli yumuşak kahverengi gözleri. Elini ağırdan uzatıyor. Francisco. Pek havalı, 20'lerin başında bir delikanlı. Sessizce çağırıyor beni yukarı kata. Böylece mutfağı bırakıp yukarıda konuşan gençlerin arasına çıkıyoruz beraber. Derme çatma okul sıraları dizilmiş inşaat halindeki terasta. Baryo'nun kızlı erkekli gençleri ellerinde tuttukları video kasetlerden söz ediyorlar belli ki. Bir süre sonra anlaşılıyor ki Baryo'daki gençlerin çektiği ve Venezuela'da yaşananları anlatan belgesel hakkında konuşuluyor. Bu teras aslında her gün gençler için verilen kurslar ve sonrasında başlayan ateşli politik tartışmalar için kullanılıyor. Francisco terasın bir köşesindeki küçük bir odaya dalıyor ve bu da beni bir başka gençle burun buruna bırakıyor. Tanışıyoruz. Serge Olivier Fransa'dan gelmiş ama festival için burada değil. O aylardır Venezuela'da dolaşıyor. Che Guevara'nın motosiklet günlükleri gibi diyor. Bir arkadaşın arkadaşı gibi uzak bir bağlantıyla Venezuela'da olanları merak etmiş, tanıdıklar aracılığıyla gelip bu baryoda yaşamaya başlamış. Yabancılar burayı tehlikeli yerler sanıyor. Ben aylardır buralarda yaşıyorum. Herhangi bir tehlikesini görmedim. Bir kez tanıştıktan sonra artık onlardan biri oluyorsunuz. Devrimi daha yakından tanımak da insanın ruh sağlığına iyi geliyor. Dünya Sosyal Forumu sürecini de izlediğini söyleyen Sergi'ye Venezuela ile ilgili izlenimlerini soruyorum. Forum ve forumun önerdiği değişim süreçleri daha esnek ve daha açık. Ama burada biraz daha askeri bir süreç var. Disiplin de buradan geliyor. Bu ülkeyi tanımayan insanların eleştiri noktası da bu oluyor zaten. Ama Chavez katılımcı bir halk yaratmaya çalışıyor. Diğer yandan kendisi o dev karizmasıyla buna engel oluşturabilir. Eğer süreç kendisinin de söylediği gibi derinleşerek ve genişleyerek yürümezse kendisi bu değişimin önünde engel olabilir. Geri döndüğünde Paris'te gördüklerini anlatıp anlatmayacağını soruyorum. Anlatacağım tabii ama burada yaşanan süreç çok kendine özgü. Bu ihraç edilemeyecek bir devrim. Anlatacağım şey de bu olacak sanırım. Yani her ülkenin kendi sürecini, kendi muhalefetini keşfetmesinin, canlandırmasının gerektiği. Ama Venezuela'da ilham alınacak çok şey olduğu kesin. Serge'le konuşurken Francisco kapıdan başını uzatıyor. Gelmemizi işaret ediyor. Minnacık bir oda, sıvasız duvarlar, yerler çıplak beton. Genişliği en fazla 4 metrekare. Duvarlarda posterler, posterlerde elbette Che Guevara. Bir bilgisayar ve bir mikrofon. Francisco, Serge, beni ve rehberim Leo'yu içeri alıyor. Sonra derhal mikrofona konuşmaya başlıyor. Radyo Aktiva dinleyicileri, bugün aramızda canlı yayındayız. Venezuela'da bir gettonun içinde yayın yapan devrimci bir korsan radyoda. Aniden canlı yayının ortasındayız. Hatta kısa bir süre sonra kendimizi devrimcilere mesaj verirken, Türkiye'deki gecekondu yıkımlarından söz ederken buluyoruz. Leo söylediklerimi İspanyolcaya çeviriyor. Tam Türkiye'deki varoşlardan ve oralarda yapılan gecekondu yıkımlarından söz ederken ben, Leo duraklıyor, anlamıyor. Tekrar ettiriyor, yıkım diyorum. Leo'nun gözleri doluyor. Söylediklerimi çevirdikten sonra yayın birkaç saniyeliğine duruyor. Çünkü buradaki insanlar gecekonduların yıkılmasını, kendilerinkine benzer evlerin dünyanın öteki tarafında yıkılıyor olmasını anlayamıyor. Gecekonduda yaşayan insanların buna nasıl izin verdiğini bir türlü tahayyül edemiyor. Hepsi canlı yayının ortasında tuhaf bir sessizlik olmasını aldırmadan sus pus oluyor. Leo ve Francisco dünyanın öbür ucunda nerede olduğunu bile bilmedikleri bir ülkenin yoksulları için üzülüyor, ikisinin de gözleri doluyor. O anda Türkiye geliyor aklıma. Yanı başımızdaki mahallelerde insanların evleri yıkılırken bize o kadar garip gelmiyor bu. Venezuelalıların şaşırdığı kadar şaşırmıyoruz buna. Francisco peki o mahallelere nasıl girebiliyorlar diye soruyor. Çünkü kendi mahallelerine eğer onlar istemezlerse ne polis ne de Tanrı korusun yıkımcılar girebiliyor. Bu yıkım meselesi uzuyor biraz. Çünkü hakikaten uydurduğumu düşünüyorlar. Hatta araya Buena Vista Sosyal Kulüpten bir şarkı koyup gerçekten mi diye soruyor Francisco Leo aracılığıyla. Bunu tahayyül edemiyorlar. Varoşların niye kendilerini yıkım yapanlara karşı korumadıklarını, nasıl koruyamadıklarını gerçekten anlamıyorlar. Bu şoku anlatmalarına yardımcı olduktan sonra Francisco'ya Radyo Aktiva'yı soruyorum. Biraz bahsediyor. Böyle radyolar 1970'lerden beri var. Korsan çalışıyoruz. Chavez'den sonra artık hükümet desteği de alıyoruz. Ama esas olarak reklam geliriyle ayakta kalıyoruz. Biz diye konuşmasının nedeni bu radyo işinde tek başına olmaması. Çünkü bir de Çiçi var. Çiçi mi? İşte o da şimdi içeri giriyor. Uzun, ince, siyah, 14 yaşında bir çocuk. Son bir yıldan beri elinde, nerede bulduğu şüpheli olan bir fotoğraf makinesiyle dolaşıyor. Barrio'da fotoğraflar çekiyor. En çok portreleri seviyor. O tıpkı Brezilya'daki gettoları anlatan Tanrı Kent filminin başrol oyuncusu çocuk gibi görünüyor. Başındaki kasketi de hiç çıkarmıyor. İleride gazeteci olacağını söylüyor Çiçi. Bunun dışında da pek konuşmuyor ama sürekli gülümsüyor. O güldükçe ağzında 32 tane 100 mumluk ampul yanıyor. Francisco sadece Caracas'ta 26 tane böyle barrio radyosu olduğunu söylüyor. Arada bir toplantı yaptıklarını, yeni kurulacak radyolara teknik ve bilgi desteği verdiklerini anlatıyor. Sonra başlıyor devrimden bahsetmeye. Biz, yani baryolarda yaşayan çocuklar, bizi devrimden önce serseriler olarak görüyorlardı. Şimdi sanat yapıyoruz. Keş zannettikleri adamlar hip hop yapıp sosyalizmden söz ediyorlar. Bundan birkaç yıl önce Çiçi yaşındaki çocuklar ellerinde silahlarla bu sokaklarda koşturuyordu. Ama şimdi onun elinde fotoğraf makinesi var. Devrim işte budur ve emin ol her şey daha iyi olacak. Radyo Aktiva'dan istek şarkılar dönmeye başlıyor. Pervasız, camsız pencereden. Pervasız, camsız penceresinden radyonun uzaktaki baryo evleri görünüyor. Francisco'nun yüzü yan dönmüş, gözünün içinden geçiyor gün ışığı. Genç adamın gözlerinin kahverengisi bir başka gezegenin yüzeyi gibi görünüyor. Hayal ettiği, kurmak için uğraştığı yeni dünya sanki gözünün içinde doluyor. Hayal ettiği, kurmak için uğraştığı yeni dünya sanki gözünün içine doluyor. Belki de o gözlerle Francisco bu dünyada başka bir dünya görüyor. Pencereden görünen patikalardan şortlu kadınlar geçiyor. Geçip duruyor kadınlar, konuşuyor. Aşağı katta pişen çorba yavaş yavaş taslara dökülmüş, şimdi o kadınların ellerinde. Baryonun evlerine dağılıyor. Çorbalar için açıldıkça kapılar iki satır hal hatır soruluyor. Klinikten söz ediliyor belki. Belki yan komşunun kızının yine hamile kaldığından, belki onun yanında biraz da komün mutfağına ek yapılmasından. Chavez'in televizyon programı Alo Presidente'nin son bölümünden. Çorba tasları boşaldıkça yeniden kaynıyor çorba komün mutfağında. Devrim bir kez daha pişiyor ocaklarda. Alicia'nın kocası tumbasına vurmaya başlıyor bu sırada. Birkaç adam dışarıda yeni çorba için kök bitkileri soyuyorlar ceplerinden çıkardıkları bıçaklarıyla. Bu sırada ihtiyar vuruyor gitarın tellerine. Sesi kulübelerin arasında tiz bir kertenkele olarak dolanıyor. Gökdelenler çok uzaklarda şimdi. Çok yüksek burası için o binalar. Ama buradaki insanlar ve dünyanın tüm yoksulları şimdi daha alçak bir dünyanın hayalini kuruyorlar. Venezuelalı yoksullar kendileri bu devasa binalarla kaplı şehrin merkezini nasıl ele geçirdilerse dünyanın bütün yoksullarının dünyanın en yüksek binalarını ele geçirmesini istiyorlar. Kim bilir belki dünyayı alçaltmaya, en yüksek yapının insan olduğu yeni bir dünya kurmaya insanlar Venezuela'dan başlıyorlar. Dünya değişmeye başlıyor şimdi. Bu değişim o ihtiyarın hayata yeniden inanmasıyla, Alicia'nın mutfağındakileri paylaşmasıyla oluyor. Dünya artık büyük sözlerle değil, küçük insanlarla değişiyor. Bütün bunlara işte Caracas'ın bir kenar mahallesinde bir çocuğun, bir kadının, bir ihtiyarın hayal kurmasıyla ve konuşmasıyla başlıyor. Alicia el sallıyor, Francisco göz kırpıyor. Böylece biniyoruz içinden yerli tanrıların ve sambacı kız seslerinin geçtiği penceresiz bir taksiye. Taksici soruyor, nasıldı Barrio, sevdin mi? İyiydi diyorum, çok iyiydi. Gülüyor. Sen de bizden selam söyle ülkene. Ben de söylüyorum işte. Devrim yapan bir halkın selamı var size. 14. ayrımın sonu sayfa 203.